Ayrım 23, sayfa 214, Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Scott adamı tanıdı. Federal'in kardeşi Jacob Sharp'tı ama kiminle konuşuyordu? Eve dikkatlice yaklaşıp yaklaşan herhangi bir far olup olmadığını kontrol ettikten sonra mutfağın içinden biraz daha fazlasını görmeyi başardı. Ancak görüş açısı orada adamla birlikte kimin olduğunu anlamaya yetmedi. Kay miydi? Su bunu garaja mı bırakmıştı? Kafasını çöp tenekesinin arkasından çıkararak Jacob'ın yaptığı her hareketi izlemeye devam etti. Lavabo, dolaplar ve masa arasında gidip geliyor, görünüşe göre akşam yemeğini hazırlıyordu. Sonra bir şey oldu, belki bir şaka ya da başka bir şey söylüyordu, çünkü olduğu yerde durdu, ellerini kaldırdı ve hızla konuşup geri adım attı. Ama gülmüyordu, ciddi, endişeli görünüyordu, biri ona silah mı doğrultmuştu? Scott dudaklarının hareket ettiğini görebiliyordu ancak bir ses duyamadı ve o sahnenin ne hakkında olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra Jacob ellerini indirdi ve yemek için telaşlanmaya devam etti. Fırını açtı ve bir tepsi çıkardı. Sonra bir kadın ona yaklaştı ve göğsüne sarılarak ağladı. O ise saçlarını okşadı ve kollarını etrafına sardı. Kalbi çarpmaya başladı. Kan baş döndürücü bir hızla kafasına hücum etti. O adamın kollarındaki Kay Sharp değildi, Nicole'dü. Onun Nicole'ü. Bir anda vücudunu öfke kapladı ve tüm planları unuttu. Yan kapıya koştu ve bir tekme ile kapıyı kırdı ve içeri girdi. Nicole'ün çığlığı öfkesini iyice körükledi. Onu sıska vücudunun arkasına saklayan o aptal herif şaka olmalıydı. Nicole'ün sevgilisi bu muydu? Federal'in kardeşi miydi? Nicole köşeye sıkışmış bir hayvan gibi adamın arkasına sinerek gerçekten mahvolduğunu bildiğinde her zaman yaptığı gibi hıçkıra hıçkıra ağlarken Jacob, ''Lütfen git, bu yaptığın yasal değil.'' diyebildi. ''Bu karımla benim aramda.'' dedi yavaşça, ses tonu alçak ve tehditkardı. Sözleri tıpkı bir makineli tüfekten ağır çekimde çıkan mermiler gibi ortamda etki bırakıyordu. Yumruklarını sımsıkı sıkarak burun deliklerini genişletti ve Jacob'ın çenesini kırmaya hazırlandı. ''Ve burası benim evim ve sen de burada istenmiyorsun.'' dedi Jacob küçük bir adım atarak. Küçük pislik yürek yemiş olmalıydı ama kaybedecek fazla zamanı yoktu. Yumruklarını göğsüne getirdi ve adamın yüzüne hedefleyen bir sağ kroşe çıkarttı. Jacob hızla geriye adım attı ve ocaktan bir tava alarak iki eliyle havada tutup vurmaya hazırlandı. ''Lütfen Herb, düşündüğün şey değil.'' diye yalvardı Nicole. Sözleri kontrol edilemeyen hıçkırıklarla paramparça oluyordu. ''Ablası benim arkadaşım.'' Üç basit kelime ve sanki Nicole kafasından aşağı bir kova buzlu su dökmüş gibi hissetti. Nicole ne zamandan beri federallerle işbirliği içindeydi? Nicole'ün o kaltağa ne yalanlar söylediğini kim bilebilirdi? Dudakları ince, sert bir çizgi oluşturdu, silahını çekti ve tetiği iki kez sıktı. Her iki mermi de hedefine, aşık çocuğun vücuduna isabet etti. Nicole çığlık attı ve Jacob kısa bir süre yaralarına inanamayarak baktı, sonra yere yığıldı, tava ayaklarının dibine takırdayarak düştü. O gün bir kez olsun sakin ve tatmin olmuş hissederek silahını kılıfına koydu ve iki büyük adımda Nicole'e ulaştı. Gülümseyerek onun korkusunu, gözlerindeki dehşeti içine çekti. Saçından bir tutamı avuçladı ve onu mutfaktan dışarıya, dışarıdaki soğuk karanlığa sürükledi. Kadının çığlıkları gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Sonra kadın onun elleri arasında sustu kaldı. Bölüm 40. Tanık. Elliot, Mount Chester'ın yaklaşık 20 mil güneyine kadar olan eyaletler arası yoldaki benzin istasyonlarının tamamını ziyaret etmeyi neredeyse bitirmek üzereydi. Chevron benzin istasyonundaki kasiyer masasının üzerindeki dijital saate gözlerine inanamayarak baktı ve sonra zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etti. Dört tanesi küçük olmak üzere 5 benzin istasyonunu ziyaret etmişti ve bunlardan biri büyük kamyonların durakladığı ve sürücülere sıcak duş ve yemek gibi eksiksiz hizmet sunan bir tesisti. Her biri için neredeyse bir saat harcamıştı. Tuvaletlere el ilanları yapıştırmaktan fırsat bulur bulmaz çöp kutusunun etrafında dönen aç bir çakal gibi kokunun cazibesine kapılarak onları sıcak tutan döner ızgaraların birinden bir sosisli sandviç kapmıştı. İlk ısırışta tadı güzeldi. Duyuları açlığa aldanmıştı. Ama sosisli bittiğinde ağzında benzin istasyonu tadı olarak adlandırılabilecek bir tat bırakmıştı. Kasiyerin dudaklarındaki belli belirsiz gülümsemeyi fark etmemiş gibi yaparak sandviçin ve bir kutu nane şekerinin parasını ödedi. Genç ve atletik bir kızdı, belki biraz fazla zayıftı ve floresan ışığı altında solgun gözüküyordu. Düz sarı saçları omuzlarına değiyordu ve konuşurken ruju ince dudaklarında parlıyordu. Başını eğdi ve onunla şakalaştı. Arkasında sıraya girmiş kaşlarını çatan ve sabırsızca mırıldanan diğer müşterileri bilerek görmezden geldi. Kaybolan kız hakkında bir şey duyarsa onu bizzat arayacağına söz verdi ve dükkana gelen insanlara daha fazla dikkat etmediği için pişman olduğunu söyledi. Ama oraya her gün binlerce insan geliyordu. Şapkasının ucuna dokunması kızın gülümsemesini genişletti. Kız nedense ona Kay'i hatırlatmıştı. Oysa ona hiç benzemiyordu. Kay daha uzundu, alnı daha genişti, dudakları daha dolgundu. Kızın uzun sarı saçları omuzlarını aşıyordu ve uçlara doğru dalgalıydı. Hayır, o kız Kay gibi değildi ve gitgide daha da aptallaşıyordu. Şapkasına tekrar dokundu ve gitmek için döndü. Bu sırada yaşlı bir kadın yarım ağızla "Cidden mi?" diye hayretini belirtti. Onu umursamadan dükkandan ayrıldı ve havanın soğuğunu iliklerine kadar hissetmesine ve rüzgarın uçurduğu şapkasını benzin istasyonunda kovalayarak kamyonlarına benzin dolduran birkaç serserinin alay etmesine rağmen serin akşam havasını memnuniyetle karşıladı. Tüm umutların tükeneceği San Francisco'ya ulaşmadan önce bir çıkış daha kalmıştı. Biri kamyon durağı olmak üzere 4 farklı benzin istasyonu. Arabayı birkaç dakikadır kullanıyordu ki telefonu çaldı. Özel zil sesi ona bunun şerifin ofisinden geldiğini söylüyordu. Arabanın mikrofon sisteminden cevap verdi. "Ben dedektif Young, dinliyorum," dedi. Tüm sevk çağrılarının kaydedildiğini bilerek "Neyimiz var?" "Yardımcı Farrell ihbar hattındaki bir kamyon şoförü el ilanlarımızı falan gördüğünü söylüyor," dedi. Ekipteki genç yardımcılar gelen çağrılara sırayla yanıt verirdi. "Bana yönlendir," diye yanıtladı. "Ben bir konuşayım." Birkaç saniye içerisinde tüm yorgunluğu gitmiş zihni tekrar tetikte ve duyuları keskinleşmiş haline dönmüştü. "Merhaba," dedi adam kaba sesle. "Evet, ben dedektif Elliot Young. Sanırım benimle paylaşacağınız bir bilgi var." "Sanırım aradığınız kızı gördüm," dedi ve öksürmeye başladı. Ama ses telefonun mikrofonunu kapatmış gibi boğuk çıkıyordu. Elliot sabırla bekledi, sonra "Bağlantımız kesilirse diye soruyorum. Adınızı ve irtibat numaranızı santraldeki arkadaşa verdiniz mi?" diye sordu. "Evet, verdim. Size nasıl hitap etmemi istersiniz?" "Ben..." hırıldadı, sonra devam etti. "Adım Benjamin. Gerçekten, ama bana Ben diyebilirsin." "Öyleyse söyle bana, Ben, ne gördün?" "Oregon ve Kaliforniya arasında eyalet sınırını biliyor musunuz? Hani otobandan dümdüz gelinen?" "Evet, tam yerini biliyorum." "Oradan sonraki ilk çıkışta aradığınız kızı lüks bir sedana binerken gördüm." Boğazını temizledi, ardından gelen sese bakılırsa bir yudum su içiyordu. "Geçen yılın modeli koyu gri bir Lincoln Continental'di." Elliot bu sıradan bir tespit için oldukça ayrıntılı diye yorum yaparak birinin tüm bu bilgileri neden aklında tuttuğunu merak etti. Kızın ortadan kaybolmasını kullanarak birini tuzağa düşürmeye çalışıyor olabilir miydi? "Meksika'dan Seattle'a donmuş et taşıyan büyük bir tır kullanıyorum ve 7 yıldır da bu yolu kullanırım. Zamanımı böyle geçiriyorum, arabalara bakarım, arabaları tanırım. Hayatımı onlarla çevrili olarak geçiririm." Bu gerçekten göze çarpıyordu. "Nasıl oldu?" "Arabayı ilk gördüğümde hala Oregon'daydık. Tırımı hemen arkasında sürüyordum. Sonra hızla ilerledi ve onu gözden kaybettim. Ama eyalet sınırından hemen sonra lanet olası şeye neredeyse çarpıyordum." Elliot'un selofan hışırtısı ve bir çakmağın çakmasını duymasına yetecek kadar bir süre durakladı. "İnsanlar bu makineleri normal bir araba gibi durduramayacağımızı anlamıyorlar. Bu adam Lincoln'u yol kenarında durdurmuş ve sağ şeridi kapatmıştı ve kız da ön yolcu koltuğuna biniyordu. Kenara çekmeye tenezzül bile etmemişti." Telefonun mikrofonuna tıslayan ciğer dolusu dumanı üfledi. Tam o sırada yanımdan başka bir araba geçiyordu. Ben de aniden frene basmak zorunda kaldım. Neredeyse arabayı önüme katıp sürüyordum. Bu yüzden adamı ve onun süslü arabasını hatırlıyorum. Ben, lütfen günümü güzelleştir ve bana Lincoln'un plakasını da aldığını söyle dedi nefesini tutarak. Hayır dostum, üzgünüm. Kendin de biraz iş yapmalısın ha. Ama araçta Kaliforniya plakası olduğunu söyleyebilirim. Tamam ben, teşekkür ederim. Bu çok yardımcı oldu dedi Elliot. Aklımıza başka soru gelirse seni arayabiliriz değil mi? Elbette. Hey, söylemeyi unuttum. Eyalet sınırından o kadar uzağa gittiklerini sanmıyorum. Neden öyle düşündün? Kaliforniya'da kamyonların daha düşük bir hız sınırı olduğunu biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsundur diye ekledi sessizce gülerek. Ama beni geçmedi. Aracı hiç durmadan San Francisco'ya kadar sürdüm. Ama beni bir daha geçmedi ve geçmeliydi. Biraz duraksadı sonra ekledi. Beni geçmesini umuyordum. Böylece ona birkaç kez korna çalabilir ve ne demek istediğimi anlıyorsundur. Pantolonunu kirletmesini sağlayabilirdim. Elliot kaşlarını çattı ve sonra Ben'e teşekkür etti ve başka bir şey hatırladığında kendisini mutlaka aramasını rica ederek aramayı sonlandırdı. Elindeki ilk sağlam ipucuydu. Ona Şerif'le biraz daha zaman kazandırmaya yetecek kadar. Otoyoldaki birinci ve ikinci çıkışlar arasındaki mesafe ne kadardı? Ben'in aracı eyalet yasalarına göre 90'a düşmek zorundaysa ve Lincoln'de 105 kilometre veya biraz üzerinde bir hıza çıkabiliyorsa, Lincoln tırı ne kadar zamanda yakalamalıydı? Matematik dersine daha fazla dikkat etmiş olmayı dileyerek Lincoln'un bir sonraki çıkıştan çıkıp çıkmadığını ve nedenini merak etti. Buralı mıydı? Bu kadar basit olabilir miydi? Kırsalda yaşayan Kaliforniyalılar pek Lincoln kullanmazdı. Hızlı bir araştırma onu doğru yöne yönlendirebilirdi. Ya da Lincoln, Ben fark etmeden yanından geçmiş ya da akşam yemeği için bir benzin istasyonunda durmuştu. Telefonundaki başka bir çağrı düşüncelerini böldü ancak ekrandaki isim dudaklarında bir gülümsemeye neden oldu. Kay dedi ama başka bir şey söylemeye fırsatı olmadı. Nefes nefeseydi, zar zor konuşabiliyordu. Elliot, sana ihtiyacım var. Sözleri zar zor anlaşılabiliyordu. Yüksek sesle konuşuyor, düzensiz alıp verdiği nefesi sesinde ani patlamalara yol açıyordu. Onu vurdu dedi. Kendini tuttu ve ağlamamak için mücadele ettiği anlaşılıyordu. Herbert Scott kardeşimi vurdu. Sonra hat kesildi. Elliot frene bastı ve flaşörlerini ve sirenini açtı. Sonra orta refüjü geçebileceği bir yer buldu. Yaklaşık 40 metrelik engebeli araziden oluşan oldukça eğimli bir bölümdü. Kuzeye dönmesiyle gazı kökledi. Motorun devri çalkantılı düşünceleriyle senkronize bir şekilde beyninde uğulduyordu. Herbert Scott neden Jacob Sharp'ı vursundu ki? Neler oluyordu? Bölüm 41 Cadılar Bayramı. Birkaç saat önce gitmişti. Kirsten için düşünmekten başka yapacak bir şey yoktu. Bu pisliğin içine nasıl düşmüştü? Onu oraya, Dickens'ı ve onun büyük umutlarını hatırlatan dehşetler evine, tıpkı ısının yokluğunda donmuş gibi, zamanda donmuş gibi görünen yere. Ne tür bir adam onun gibi kızları hapsedecek bir yeri olması için onu her ne mahvettiyse, mahvına sebep olan şeyden bu yana dokunulmamış bir evi böyle tutmaya devam ederdi. Bu sorunun cevabını biliyordu ancak kendi zihninin en özel sınırları içinde bile kelimeleri söylemekten çok korkuyordu. Huzursuz midesinin derinliklerinde onun ne olduğunu ve kendi Cadılar Bayramı hikayesinin nasıl biteceğini biliyordu. Cadılar Bayramı'ydı ve 4 gündür tutsaktı. Ne kadar denerse denesin, ne tür aletler kullanırsa kullansın, o ıssız yerden kurtulamamıştı. Tüm gücüyle üzerlerine atılan bir mutfak sandalyesinin gücü bile pencerelerde tek bir çizik oluşturamıyordu. İçeride tokmağı olmayan kapılar birkaç sürgüyle kilitlenmişti. Menteşeler bile lehimlenmişti. Onları kapılara tutturan çivileri çıkartmak imkansızdı. Ve dün geceden beri yemeksizdi. İlk başta onunla ilgilenmiş, onu beklemiş, sandviçlerini kendisi hazırlamıştı. Ama sonra adama itaatsizlik ederken yakalandıktan sonra evin tüm elektriğini kesmiş ve buzdolabındaki erzakı yenilemeyi bırakmıştı. Isıtıcı ve ışıklar sadece adam orada kaldığı süre boyunca çalışıyordu. Gittiğinde karanlık ve dondurucu soğuk tüm eve hakim oluyor ve onu eski kokulu battaniyelerin ve onun gibi tutsak edilmiş, diğer insanlara ait kıyafetlerden oluşan bir yığının altında titremeye mahkum ediyordu. Vücudunun titremesinin ve dişlerinin takırdamasını sağlayan şeyin daha çok soğuk mu yoksa korku mu olduğu sorusuna yanıt aramak zihnini son birkaç gündür uyanık tutan tek şeydi. Nasıl ölecekti? Çektiği çilenin nasıl sona ereceğinden şüphe yoktu. Adam onun gibi kızların serbestçe yürüyüp gitmesine izin verecek ve onların polisleri cehennem gibi bir eve getirme riskini alacak biri değildi. Hayır, ellerinde ölecekti ama nasıl? Ölme ihtimalinin bir salıverilme ya da hapishaneden kaçış hissi gibi kulağa neredeyse iyi geldiği anlar vardı. Ölüm ona bir daha dokunamayacağı anlamına geliyordu. Onu ezen vücudunun ağırlığına, nefesinin kokusuna, soğuk ıslak teninde huzursuz ellerinin hissine asla katlanmak zorunda kalmayacaktı. Ölüm artık üşümeyeceği anlamına geliyordu. Gözlerini kapayarak bir an için zihninin uzaklaşıp gitmesine izin verdi ama sonra tamamen uyanık bir halde kendi düşüncelerinden ürkerek gerçeğe geri döndü. Mutfak raflarında duran dövülmüş bakır horozlara, başka bir çağdan kalan hatıralara, ekose masa örtülerine ve fırfırlarına ve gülünç derecede sevimsiz olan duvardaki resme baktı. Horozlar ona hiçbir cevap vermediler. Ancak onun gibi birçok kişinin ölümüne tanık olmuş olabileceklerini hissetti. Acı çekecek miydi? Acının dayanılmaz olduğu önceki gecelerde yaptığı gibi çığlık atacak mıydı? Sessizce kafasına bir kurşun gelmesi için dua etti. Ama her zaman yanında taşıdığı o büyük bıçağın görüntüsü yorgun zihninden hiç çıkmıyordu. Ama özgür olacaktı ve annesini tekrar görecekti. Anne diye inledi, gözleri hala içinde olduğunu sanmadığı yaşlarla dolmuştu. Hastaneye gelmediğim için çok üzgünüm. Bu sefer bana inanacaktın, biliyorum. Kendi sesi, soğuk sessizliği hala hayatta olduğunu bir kanıtı olarak doldurdu. Belki annesi bir şekilde onu duyabilir, sözlerini hissedebilir ve veda ettiğini anlayabilirdi. Umut kalmamıştı. Önceki gece son numarasını denemişti. O fotoğraftaki kız gibi giyinmişti, tırnaklarını bile çekmecede buldu, oje ile benzer şekilde boyamış ve muhtemelen ona ait olan ruju sürmüştü. Etiketi zamanla sararmıştı ama çilek kokusu rujun çatlak yüzeyinin altında hala canlıydı. Saçlarını tıpkı onunki gibi taramış, hepsini sağ omuzuna almış ve başını biraz yana yatırmıştı. Kirsten'e aşık olmasını sağlayabileceğini düşünmüştü, tıpkı portredeki kıza aşık olduğu gibi. İlk gecesindeki gibi birlikte yemek yerlerdi. Bunun düşüncesi omurgasını titretse bile bu adamın biraz daha uzun kalması demekti. Ama en azından sıcaklık ve ışık olacaktı. Televizyon izlerlerdi ve onun günü hakkında konuşmasını dinlerdi. El ele tutuşurlardı ve bir süre sonra adam onu yürüyüşe çıkarırdı, sonra koşacaktı. Hızlı, sert, arkasına bakmadan, otoyola ulaşana kadar, ona yardım edebilecek insanları bulana kadar. Sonra beklemişti. Bir gece önce onu gördüğünde bir süreliğine değişmişti. Çenesi gevşemiş, gözleri sanki gerçekliğin ötesinden bir hayaletmiş gibi ona dikilmişti. Onu kollarına sarmış, kulağına anlamsız sözler fısıldamıştı. ''Mira, ah Mira'' demişti. ''Seni ne kadar özledim.'' Diz çökmüş, ellerini başının üzerine koymuş, saçlarına nazikçe dokunarak fantezisini canlı tutmaya çalışmıştı. Ellerini tutmuş, öpmüş, teninin kokusunu içine çekmiş, dokunuşunun tadını çıkarmıştı. Sonra gözlerinin içine baktı. Sadece bir an içinde yüzündeki her şeyi tüketen aşk ölmüş, ardında bıraktığı boşluk anlık bir öfkeyle dolmuştu. Onu o kadar sert itti ki sırt üstü düştü. ''Sen Mira değilsin!'' diye bağırdı. Onu omzundan tuttu ve sanki bir bez bebekmiş gibi ayağa kaldırdı. ''Sen de kimsin?'' Sonra arkasını dönmüş, kapıyı arkasından çarpmış ve gitmişti. O ayrıldığı an ev karanlığa gömülmüştü. O kız olmaya çalışırken korkunç bir hata yapmıştı. Şimdi geriye cevapsız sadece bir soru kalmıştı. Onu nasıl öldürecekti? 23. ayrımın sonu. Sayfa 224.